Ayrım 17.
Ilık bir oda kokar. Bir bahar sabahı pencereleri açılıp havalandırılan bir oda kokar. Bembeyaz çarşaflar nasıl kokar bilirsin. Sonra patiska kokusu, tertemiz, yumuşak bir yastık ve derin bir uyku. Hep öyle bir eve yatılı çağrılayım istedim. Çoğu kez izinli çıktığım kendi evimde, kendi odamda bile kimi zaman bu şiiri okur, başka odaları, başka hayatları düşünürdüm. Hep bir başkası olmak istedim, bir başkası. İlk kez bu kadar açılmıştı bana. Ne tuhaf, yüreklerin ölümle sınandığı o günlerde kimse kimseye yüreğini açmıyordu oysa. Birlikte omuz omuza ölüme gidenlerin çoğu birbirlerinin yüreklerine yabancıydılar. Bu yüzden o kısacık konuşma bile onu daha fazla anlamama, sevmeme yetmişti. Başlarına gelenleri dramatik bir elem duygusuyla yaşayanların kazandıkları bir uzak açı vardır. Bu kişiler gündelik olanla olmayanı ayırabilmenin becerisine sahiptirler. Melodramı tanırlar çünkü. Ben onlardan biriyim. Acıdan kaçmazlar, korkmazlar. Hayatı yaşamak konusunda daha doğrudan davranırlar. Hayata ilişkin tanımları daha çok çeşit içerir. Dramın öncesi ve sonrasındaki geçişlerin kendilerine sağladığı görme farklılıkları bu gözler için dünyayı oldukça zenginleştirir. Oysa onda erken bir katılmışlık vardı. İçi tamamlanıp bitmişti sanki. İlk gördüğümde tam tersini düşündürmüştü bana. Onu gereğinden fazla kırılgan bulmuş, şaşırmış, hatta üstlendiği görevlerle pek bağdaştıramamıştım. Yumuşak görünüşü beni aldatmış olsa gerek. Siyaset içinde oldukça etkin görevler üstlenmeye aday bir gözü karaydı ve tek amacı siyaset içinde merkez komitesine kadar yükselmekti. Bu uğurda yapamayacağı hiçbir şey, bulunamayacağı hiçbir özveri yoktu. Dünya nasıl bir devrimci olacağını başkalarına kanıtlayabileceği büyük bir sınav alanıydı sanki. Tarihlere bakılırsa neredeyse aynı zamanlarda siyasete girmiş olmamıza karşın o benden çok daha yukarılara tırmanmış, daha önemli, daha tehlikeli görevler almıştı. Bunu anlamanın yolu sizden gizlenenlerin ölçüsüydü. Kimi kararlar almak için önemli şeyler konuşulduğunda kuytu köşelere, kapalı odalara çağrılanlardan biri değilseniz eğer siyaset içindeki yeriniz çok da önemli sayılmazdı. Arkadaşlarıyla birlikte kaldığı bu evde ortak kitaplığın yanı sıra yalnızca kendine ait çoğu İngilizce kitaplardan oluşan bir de özel kitaplığı vardı. Bu kitapların hepsinin ilk sayfasında kurşun kalemle 17 yazılıydı. "Nedir bu?" dedim. "Benim adım," dedi. "Neden adını yazmıyorsun?" dedim. "Bir korunma gereği. Bu kitapları başkalarına da veriyorum okumaları için. Diyelim bir arama sırasında onların evlerinde ele geçecek olsa kitabın üstündeki adıma bakarak bu kez de beni aramaya başlarlar," dedi. "Bir kitap yüzünden yok yere halka genişler. Peki kim bu 17 diye sormaları da aynı şey değil mi?" dedim. Güldü. "O zaman sana yaptığım bu açıklamayı onlar da polise yaparlar. Yani 17 benim," derler. "Kitaplarımı başkalarına da verdiğim için adımı yazmıyorum da bu rakamı koyuyorum," derler. Olur biter. "Peki niye 17 dedim. "1917'yi mi gönderme yapıyorsun?" diye sordum gülümseyerek. "Hem ondan hem de doğum günüm 17 dedi. "17 kaç?" dedim. "Nasıl kaç?" dedi. "Yani hangi ayın 17'si? Bak 17'de kaç rakam var?" dedi. "2 dedim. "İyi," dedi. "Topla o iki rakamı. 1+7 kaç yapıyor?" "8 dedim. "Peki 17'de kaç rakam vardı bir daha hatırlayalım?" dedi. "2 dedim. "O zaman böl 2'ye ne çıktı?" "4 dedim. "4. ay ne peki?" "Nisan" dedim. "Hah, işte demek ki 17 Nisan'mış dedi. Sinirlerim bozulmuştu, gülmeye başladım. "Bütün bunlarda ciddi olamazsın," dedim. "Değilim tabii," dedi. "Ama bir düşünsene, kaç bin tane böyle hikaye var. Özel günlerle kutsal rakamlar arasında gizli bağlantılar kurarlar. Toplarlar, bölerler, çarparlar. Olmadık manalar çıkarırlar. Olmadık ilişkiler yaratırlar. Peki gerçek doğum tarihin kaç?" dedim. "17 Nisan dedik ya," dedi. "Sahiden 17 Nisan. Sinirlerim bozulmuştu. Katılarak gülmeye başladık. Ankara'da kaldığım süre içinde kurulmuş iyi bir arkadaşlıktı bizimkisi. Yine de ardı geleceğe pek benzemiyordu. Birbirimize kanımız kaynamıştı. Başkalarıyla konuşamadığımız birçok şeyi birbirimizle konuşabiliyorduk. Aşılması gerektiğine inandığımız sınıf gerçeğine karşın aynı sınıftan geliyor olmak bizi birbirimize yaklaştıran en önemli bağdı. Kırsal kökenlilerle aramızdaki hatıra yapma farkıydı bu. Varlığımızın zeminine döşenmiş çocukluğun görünmez taşlarıydı. Gündeliğin dilini kullanmaktaki ortaklıktı. Dikkatliydi, temkinliydi, devrimciliğinde inanç ötesi sarsılmaz bir iman vardı. Onu hiçbir şeyin yolundan döndüremeyeceğine bir saat içinde inanmanız işten bile değildi. Üstelik bunu neredeyse hiçbir şey yapmadan başarıyordu. Sonra benim Ankara'daki önemsiz görevim bitti, İstanbul'a geri döndüm. Onunla birkaç ay sonra İstanbul'da karşılaştığımda geçici bir süre için gelmiş olduğunu sanmıştım. Oysa okuldan atılmış, üniversite seçme sınavlarında siyasetten birilerinin yerine sınava girdiği anlaşılınca kendi okuduğu fakülteden de kaydını silmişler. Şaşkın görünüyordu. Bütün sakin görünüşüne karşın kaybolmuş bir çocuk hali vardı. Belli ki bir şeyler olup bitiyordu içinde. Benimle konuşmak ister sandım. Konu açtım ama üstelemedim. Son günlerde hayatındaki her şeyin çok hızlı değişmiş olmasıyla açıkladı. Olabilirdi. Ben de durmadım üzerinde. Kaldığı yerden memnun değildi. İstersen bende kalabilirsin dedim. Saklayamadığı bir sevinç geçti gözlerinden. Bakışları parladı. Sahiden kalabilirsin dedim. Laf olsun diye söylemiyorum. Hem ben Ankara'dan gelirken otobüs soğuk olur diye verdiğin o boğazlı kazada iade etme fırsatı bulmuş olurum. Eve vardığımızda hiç unutmam, babam televizyondaki o zamanlar siyah beyazdı ve tek kanaldı, BBC yapımı bir dizi seyrediyordu. Annemin ölümünden sonra bir daha hiç toparlanamamış, emekli olduktan sonra da büsbütün içine kapanmıştı. Bütün gün kendini uyuşturan işlerle meşgul oluyor, adeta zamanının dolmasını bekliyordu. Dünyada gözü kalmamıştı. Onu babamla tanıştırdığım sırada bir an durdu, ekrana baktı. Yüzünden aydınlık bir gülümseyiş geçti. Gördüğü bir iki sahneden, kulağına çarpan birkaç diyalogdan hemen tanımıştı. Henry James'in romanı bu dedi. Bir Lady'nin portresi. Şaşırmıştım, bilmiyorum dedim. Ben hiç televizyon seyretmiyorum dedim, haberleri bile. O zamanlar öyleydi. Devletin evimize girmiş, salonumuzda baş köşeye kurulmuş sesini reddediyor, televizyona ve onu seyreden büyüklerimize karşı ev içinde tavır koyuyorduk. Eğer sen seyretmek istiyorsan oturup seyredebilirsin dedim. Ben bu diziyi seyrettiği için heyecanlandığını düşünmüştüm. Oysa bakar bakmaz romandan tanımış, hayır dedi, ben de seyretmiyorum. Birkaç dakika eski bir dostuna rastlamış gibi ekrana baktıktan sonra yüzündeki gülümseyişi söndürdü. Odama geçtik. Okuldayken çok severdim Henry James'i dedi. Bu romanı da hazırlıkta okumuştum daha. Önemli midir dedim, başını salladı. Ama artık zevklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunları aşmamız, sonuçta bunlar burjuva yazarları, kaybolan bir dünyanın temsilcileri. Onu kıskandım birden. Ben hiç Henry James tanıyamadan mı aşacaktım bunları? Onlar ne güzel zamanında okumuş oldukları için şimdi artık aşabiliyorlardı. Ama bizler ne yapacaktık? O gece salondan televizyon sesi gelirken biz birbirimize Mao Zedong'un teori ve pratiğini yüksek sesle okuyorduk. Altı çizilerek yüksek seslerle okunan bütün o satırlar bittiğinde, eğitim programımızı oluşturan kitap listesinin sonuna gelindiğinde, dünyayı anlamış ve çözmüş olarak devrimin de eşiğine gelecektik sanki. Hep birlikte yepyeni bir dünya kurabileceğine duyulan inancın yerini hiçbir duygunun alamayacağını anlamam çok sürmedi. Bu duyguyu yitirdikten ya da ben de herkes gibi büyük hasarlarla büyüdükten sonra. O günlere ait olarak en çok özlemini çektiğim şey bu duygu işte. Onu yeniden taptaze içimde hissetmek istiyorum. Tıpkı profesyonel bir oyuncu gibi o duyguyu yeniden yaratmaya çalışıyorum içimde. Olmuyor, dirilmiyor. Yalnızca bir anımsama olarak duyuruyor varlığını. Çok değil, birkaç ay sonra Henry James'in Bir Zamanlar Varlık Yayınları tarafından yayımlanmış Daisy Miller'ı elimdeydi. Sakin, anlayışlı gözlerle beni izliyor, sanki bir an önce okuyup aşmam için bana zaman tanıyordu. Bizde kaldığı süre içinde daha da iyi bir arkadaşlık kuruldu aramızda. Dingin, kendine güvenli, ne istediğini bilen insanlar hep iyi gelmişlerdir bana. Onların yanında hep rahat etmişimdir. Dünyanın çalkantısı onlarla durulur gibi olur. Onunla da öyle olmuştu. Herkesin devrimciliğini tutkuyla, şiddetle, fırtınayla ve biraz da gösterişle yaşadığı o en gözü kara dönemde bile yüzündeki dingin, duru, aydınlık ifade hiç değişmez, sakin bakışları ve hiç yükseltmediği sesiyle bulunduğu her ortamda gereksiz tansiyonu düşürürdü. Derinden inanmış kimi dindarların yüzlerinde görülen, kendini emanet etmenin huzur dolu ifadesine sahipti. Üstelik herhangi bir iç huzuruna sahip olduğu asla söylenemezken. Bizim evde kaldığı süre içinde ne zamandır elinde oyaladığı çevirisine hızlandırdı. Siyasetin yayınları arasında çıkacaktı. Babam da sevmişti onu. Çoğu günler kahvaltısını ya da yemeğini kendi elleriyle hazırlıyordu. Bizim için kaygılanmakla birlikte kaygılarıyla bizi huzursuz etmiyor, diğer birçok evde görülen kuşak çatışması huzursuzluklarını yaşamıyorduk. Ne zamandır dünya onun anlayabileceği bir yer olmaktan çıkmıştı zaten. Bunun için kendini yormuyordu bile. Ona gelince neredeyse kendiliğinden ailenin bir parçası oluvermişti. Bazı geceler gelmiyor, bazı günler gittiği yerler konusunda bilgi vermekten kaçınıyordu. Bunu hem güvenlik nedenleriyle yapıyordu hem de bana bir üstünlük kurmak amacıyla. Devrim için daha önemli biri olmaya başladığını düşündürmek istiyordu bana. Bu konuda onunla herhangi bir yarışa girecek değildim. Onun sandığından daha az önemsiyordum bunları. Benim iyi bir sanatçı olacağıma inanıyordu. Çok iyi sanatçıların varlıklarında ele geçirilmez yerler vardır diyordu. Kimselerin ulaşamayacağı, ta diplerde yalnızca kendilerine sakladıkları bir yer vardır. Onlar hiçbir zaman tam bir devrimci olamazlar. Her zaman devrime sempatizan kalmaya mahkumdurlar. Başka yerlerde kaldığı zamanların sayısı hem artmaya başlamıştı hem de süreleri uzamaya. Ortak tanıdıklardan da ona ilişkin haber alamıyordum. İyice meraklandığım günlerin birinde bir akşamüstü çıka geldi. Çok kötü görünüyordu, uykusuzdu, açtı, yorgun, bitkin, perişandı. Ama bütün bunların ötesinde adını koyamadığım, yalnızca açlıkla ya da yorgunlukla açıklayamayacağım bir tuhaflığı vardı. Akşam yemeğinden sonra bembeyaz, kokulu çarşaflar, serin pikeler ve annemin yaşarken çok sevdiği dantelli yastık yüzleri geçirilmiş pamuklu yastıklarla güzel bir yer yatağı hazırladım ona. Gözleri doldu. Yastığı kucağına aldı. Bir bebeğe sarılır gibi sarıldı yastığa. Bir süre öyle kaldı. Ardından iki yana salınarak mırıldanır gibi sevdiği o şiiri okudu. Bir misafirliğe gitsem, bana temiz bir yatak yapsalar, her şeyi, adımı bile unutup uyusam. Çok etkilenmiştim. Bir süre öylece ayakta kala kaldım. Onun da sallanması durmuştu. Okuduğu şiir, şiir okurken çocuklaşan sesi, uçurum derinliğinde bir sessizlikle zamanı dondurmuştu sanki. Öylece duruyorduk olduğumuz yerde. Bu sessizliği gene o bozdu. Yüzüme bakmadan hırıltıya benzer bir sesle birdenbire, "Galiba ben bir adam öldürdüm," dedi. Yeniden sessizlik oldu. Ne diyeceğimi bilemiyordum, kala kalmıştım. Birçok düşünce aynı anda, aynı hızla üşüşüyordu kafama. Ağzımdan çıkacak herhangi bir ilk sözü sonra başka cümlelerle değiştirmek ya da uzun uzun açıklamak zorunda kalmak istemiyordum. Hiçbir yanlış anlamaya izin vermeyecek kesinlikte ve açıklıkta zararsız bir cümle kurmak istiyordum. Sonra hiç düşünmeden "Öldürdüğüne emin değil misin?" dedim. "Değilim," dedi. "Şimdi yat uyu, yarın konuşuruz. Çok kötü görünüyorsun, dinlenmeye ihtiyacım var." Aynı anda iki kişi ateş ettik. Ben öldürmemiş olabilirim, değil mi? Onda hiç tanımadığım bakışlarla bakıyordu yüzüme. "Olabilirsin tabii," dedim. "Ama şimdi uyumalısın, mutlaka uyumalısın." Ben tam odadan çıkarken, "Ardımda adam olmadığına emin olduktan sonra buraya geldim," dedi. "İki gündür izbedeydim, için rahat olsun." Gülümsemeye çalıştım. Salona çıktıktan sonra son 3-4 günün gazetelerini aradım. Babam bazılarını kullanmış olabilirdi. Cinayet haberlerini tarayacaktım. Kafam durmuştu. Son günlere ait bir cinayet haberi hatırlamadığım gibi dernekte, kahvede, sağda solda da böyle bir şey konuşulmamıştı. Çok geçmeden aradığım haberi buldum. Kadıköy yakasında bir faşistin öldürülmesi haberi aradığım haber olsa gerekti. Çok önemli bir yer işgal etmemişti gazetelerde ama gene de bu hiçbir şey demek değildi. Tam 48 saat uyudu. Uyandığında kendini toparlamış gibiydi. Sanki hayatı hakkındaki birçok kararı uyurken almıştı. Yüzündeki çaresizlik büyük ölçüde silinmişti. Eskisi gibi ne istediğini bilen bir hava gelmişti üzerine. Ama bana bakışında belki ilk anda adı konmayan ama hemen fark edilen bir değişiklik vardı. Sevgililerden biri ayrılmaya karar verdiğinde böyle bakmaya başlar diğerine. Bunu ileride başkalarında da görecek, tanıyacaktım. Anladığım kadarıyla bana söylediği için pişmanlık duyuyordu. Bana zayıf yanını göstermiş olduğunu düşünüyor olmalıydı. Şahit istemiyordu. Şimdi sıra şahidi ortadan kaldırmaya gelmişti. Nitekim öyle yaptı. O akşam ayrıldı bizim evden. Bir ölçüde bizim güvenliğimiz için yapıyordu bunu ama ben biliyordum. Beni defterden silmeye gelmişti sıra. Terk ediliyordum. Daha kahvaltı sofrasında çayını koyarken yüzünde bütün bunları gördüm. O daha sonra duygularını dile dökmeye çalışırken beklediğim, hazırlıklı olduğum bu sözleri gülümseyerek dinliyordum. Bana cinayete ilişkin hiçbir şey açıklamadı. İki kez üstelediysem de yarar sağlamadı bu. Gizliyle birlikte çekti gitti. O gittikten sonra odasını toparlarken koltuğun üzerinde boğazlı kazağının durduğunu gördüm. Gene geri verememiştim. Birden içim ılıdı. Belki bu bir daha görüşeceğiz demekti. Uzun süre haber alamadım ondan. En çok babam kaygılanıyor, biraz da gönül koyuyordu. Kendi oğlu gibi bakmıştı ona. Arada bir hatırı sorulsun istiyordu. Yakalanıp yakalanmadığını merak ediyordum. O cinayetle ilgili bir gelişme olup olmadığını merak ediyordum ama kimseden hiçbir şey öğrenemiyordum. İllegaliteye çekildiği söyleniyordu. Zaman zaman Anadolu'ya çıkıyordu. Tunceli'ye, Bingöl'e gitmişti. Uzun süre görmeyebilirdim. Uzun süre bir haber alınamayabilirdi. İllegaliteye çekilenin geçmişiyle bütün ilişkisini kestiğini biliyorduk. Bir çeşit ölüm ayrılığı demekti bu. Belki de devrime kadar hiç görüşemeyecektik. Çok sonra bir gün Beyazıt'ta karşılaştık. Onu gördüğüme çok sevinmiştim. Onunki daha denetimli bir sevinçti. Biraz yukarıdan bakıyordu bana. Kendini bütünüyle devrime adamış birinin dünyanın geri kalanına karşı aldığı tavrı takınmıştı. Ondaki değişiklikler bununla da bitmiyordu. Bir grup arkadaş olarak bizler siyasetten ayrılıyor, başka bir siyasete geçiyoruz dedi. Siyasi teşhislerimizde ve çözüm yollarında farklılaştık. Onu biraz kariyerist buluyordum elbet ama yalnızca bununla açıklayamadığım bir şeyler daha vardı. Yüzüme dolu dolu bakıyor, bu süre içinde bende de siyasi tercihlerim konusunda bazı değişiklikler olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Nitekim siyaset içindeki çalkantılardan habersiz kalmış olamazdım. Peki ben hangi yandaydım? Açıkça konuşamadığı bu konuya ilişkin kimi ağız arama sorularını ustalıkla geçiştirdim. Hiç renk vermedim. Bu da benim oyunumdu. Ama benimle konuşmak, hatta beni bu yeni siyasete kazanmak istediği belliydi. Ama belli ki bu yeni siyaset içinde yerlerimiz aynı değildi. O benden daha üst düzeyde bir yerlerdeydi. Bunu ben de bilmeli, anlamalı ve şimdiden ona göre davranmalıydım. Davranışları böyle söylüyordu. Beyazıt'ta bir öğrenci kahvesinde üst üste birkaç bardak çay içtikten sonra ayrıldık. Sonra ben tutuklandım. O dönemde her karşılaşmada birbirini farklı bulan insanların yazgısını yaşıyorduk bir ölçüde. Her şey öylesine hızla gelişiyordu ki. Aidiyet sarsıntılarını herkes aynı biçimde yaşamıyordu. Birçok insan kaldıramayacağı ölçüde hasar görüyor, adeta yarılarak başkalaşıyordu. Birçok arkadaşımızın varlığını hapishanelerde bıraktık. Onlar oradan kendilerini de tanıyamadıkları bir biçimde çıktılar. Bir gün bütün gazetelerde resimleri çıktı, aranıyordu. Kaç zamandır merak ettiğim hemen her şeyi bir sabah bütün Türkiye ile birlikte ben de gazetelerden öğreniyordum. Yabancılaşmaya benzeyen tuhaf bir küslük duygusu sarmıştı içimi. Elbette gazetelerin verdiği bütün bilgilerin doğruluğuna inanıyor değildim. Ama öğrenmek istediklerimi öğrenmiştim. Adı birkaç cinayete karışmıştı. Kurdukları yeni örgütleriyle ilgili bir dolu suçla aranıyordu. Gazetedeki eski bir resmiydi. Benim ilk tanıdığım zamanlarında çekilmiş olmalıydı. Üzerinde şimdi benim evimde duran o boğazlı kazağı vardı. Onu yeniden bulmuştum sanki. Birkaç gün gazeteleri kuşkuyla açtım her sabah. Bir zamanlar reddettiğim televizyon haberlerini yüreğim ağzımda seyrettim. Ona ulaşabileceğini düşündüğüm insanları yokladım. Hiçbir ışık yoktu. Bir gece geç saatte telefon uzun uzun çaldı. Uyuyorduk. Ben koridora çıktığımda babamın odasının da ışığı yanmıştı. Telefonu açtığımda ses yoktu. Birkaç kez alo, alo dedim. Belli belirsiz bir nefes duyuluyordu yalnızca. Biri bizi yokluyor olmalıydı. Neden sonra boğuk bir ses ben 17 dedi ve sustu. Bir an kavrayamadım. Hatırlamam gereken bir şey olmalıydı bu 17. Adını söylememek için kendimi güç tuttum. Neredesin dedim. Yakınlardayım, gelebilir miyim dedi. Babam çubuklu pijamalarıyla odanın kapısında duruyor, merakla bana bakıyordu. Göz göze geldik. Onun aradığını anlamıştı. İstiyorsa buraya gelebilir dedi. O an birden babamı çok sevdiğimi düşündüm. O küçük, sakınımlı, gösterişsiz dünyasında kendi halinde yaşayan bu küçük devlet memurunun aslında büyük bir yüreği vardı. Annemin niye onu bu kadar çok sevmiş olduğunu bir kere daha anladım. Bak, babam eğer istiyorsa buraya gelebilir diyor. Bir saat sonra bizdeydi. Konuşacak halde değildi. Babam karnını doyurdu. Ben temiz bir yatak yapıp temiz bir çarşaf serdim. Ertesi gün hava karardığında uyandı ve gitti. Bir ay sonra da yakalandı. Gazetelerdeki resimlerinde artık bambaşka biri gibi bakıyordu. Benim hiç tanımadığım biri gibi.